bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır.
Romantika, Turgut Özakman, 1. Kaset 1. Yüz, Bilgi Yayın Evi, 3. Basım, Ekim 2002. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 21 Mayıs 2005. Okuyan Müberra Ellialtıoğlu. Romantika Turgut Özakman'ın Korkma İnsancık Korkma'dan sonra ikinci romanı. Yine şaşırtıcı bir aşkın öyküsü. Bir aşk güzellemesi. 1960-1987 dönemine özgü çalkantılar, sürprizler, oyunlar, dönüşümlerle dolu gizemli bir ilişkinin gizli tarihi. Kuşaklar arası çatışmalar, renkli, ilginç, şaşırtıcı karakterler, kıvrak, akıcı, neşeli bir dil, yalın bir üslup. Çok açılı bir anlatım tekniği, usta işi bir kurgu. Konusu, kişileri, tekniği, kurgusu ile farklı bir roman. Aşk keyifli bir işemedir, metabolizma hastalığıdır, afyondur, köleliktir, yanılsamadır, doğanın aldatmacasıdır, aşk havuzunda kazlar yüzer, yaşasın seks. Kendinden başkasını sevmeyen, bedenini kutsayan, kafası yerine bilmem nesiyle düşünen birinin aşkı anlaması, övmesini beklemenin bir kurbağadan arya söylemesini istemek kadar gülünç olduğunu bilirim. Sevene yılan bile dokunmaz. Bu büyük ve önemli sözü daha duymamış olabilirsin. Çünkü az önce uydurdum. Ama bir gün kalbi olan herkesin bu sözü benimseyeceğine inanıyorum. Olayları özel bir yöntemle not ettim. Aklını çalıştırırsan kolayca çözebilirsin. 2 kare 2 M 6 7 2 8 1 9 6 2 çarpı 6 R 8 6 M 5-6. Her şey şu basit, çocukça, sefil işaretlerin içindeydi ve çözemiyorduk. Hani kolaydı baba? Bir gün aşk ihtilaldir demiştiniz. Bu sözün anlamını şimdi anlıyorum. Aşk gelince gerçekten yeni bir dünya kuruluyormuş. İçimde varlığından haberli bile olmadığım yeni duygular keşfediyorum. Eskiden göl balığıydım, şimdi akıntıya karşı yüzen bir sazanım. Bin yıllık özlemle sarılmak istiyorum, rüyalarını bile kucaklamak için. T3RG3T Omega Z6 kare M6 nokta 4 6 nokta 8 eşittir virgül G 2 L eşittir R L eşittir. Telefon uzun uzun çaldı. Saat 8 bile değildi daha. Umurdanarak açtım. Evet, Şirin, arayan babamın adamlarından Asım Efendi'ydi. Hacettepe Hastanesi'nden arıyorum. Doğruldum. Baban bu sabah kalp krizi geçirmiş. Annen senin de buraya gelmeni istiyor. Babamın durumu umutsuz olmalı. Yoksa annem beni istemezdi. Yataktan zorlukla kalkıp banyoya sürüklendim. Akşam bir partiye katılmış. Sabaha karşı yatmıştım. Kaynar suyun altında doya doya ağladım. Yıldırım gibi giyinip evden çıktım. Arabayı deli gibi sürdüm. Asım Efendi hastanenin kapısında bekliyordu. Babam, yoğun bakıma aldılar. Nasıl? Allah'tan umut kesilmez kızım. Elinin tersiyle gözlerini sildi. Başhekimin odasına götürdü beni. Başhekim yoktu. Babamın soylu düşmanlarından üçü koltuklara kurulmuşlardı. Teyzem, kocası ve annem. Anneannem ile ablam daha gelmemişler. Yarım yamalak bir selam verdiler. Canınız cehenneme. Bir kıyıya çekilip durdum. Annem konuşmasını sürdürdü. Yeni geldiği anlaşılan enişteme olayı anlatıyordu. Kahvaltı ediyordu. Birden yüzünü ter bastı. Gözleri büyüdü. Soluk alamaz oldu. Yüzü morardı. Ah babacığım. O aslan gibi adam çırpındıkça. İki yüzlülük etme anne. Aslan gibi filan değildi babam. Esmerce, gösterişsiz bir erkekti. Gözleriyle elleri güzeldi yalnız. Bir de sesi. Dolgun, yumuşak, sıcak. Hayır, bir şikayeti yoktu. Gayet iyiydi. Sen öyle san. Sağ olsun, zaten hiçbir derdini söylemezdi ki. Söylese ilgilenir miydin sanki? Yemeğini yer, içkisini alıp çalışma odasına çekilirdi. Tabii, seninle içki mi içilir? Coşup da şarkı söylemeye kalksa adama ayıplayarak bakar, keyfini kaçırırdın. Ama biz ayda bir buluşuyor, usulünce içiyorduk değil mi baba? Bir yudum rakı, bir lokma meze, tatlı tatlı konuşarak, çekişerek, ara sıra Çehov esleri vererek. Ne olursun ölme. Aa tabii efendim, orası öyle. Çok ince yanları vardı. Hiç unutmam bir gün babamı övmeye başladı. Teyzem de anneme katıldı. Haydi be siz de inekler. Şu sözlerin birini adam ölümle sarmaş dolaş olmadan önce söyleseydiniz ya. Patlamamak için koridora çıktım. Asım Efendi bir sıraya oturmuş bekliyordu. Yanına çöktüm. Babam azar azar tükenirken dışarıda hayat durmadan çoğalıp yenileniyor. Hiçbir acıyı ve yok oluşu umursamadan canavar gibi akıyordu. Babam sanat tarihi kürsüsünde doçentti. Sakin, ölçülü bir insandı. 27 Mayıs 1960 hareketine de karşı değildi ama 147 öğretim üyesi üniversiteden uzaklaştırılınca deliye döndü. Beyaz Zambaklar ülkesinden başka kitap okumamış birkaç subay, bilim adamlarını değerlendirip ayıklayacak, üniversitede buna sesini bile çıkarmadan boyun eğecek. Olmaz böyle şey. Bazı girişimlerde de bulundu galiba. Sonuç alamadı ki sonunda bu çifte ilkelliği protesto için istifa etti. Annem, sana mı kaldı dünyayı düzeltmek diye çığlık atıyordu. Aydın sorumluluğuymuş. Sen kendini ne sanıyorsun? İstifa ettin de ne oldu? Kimsenin kılı bile kıpırdamadı işte. Aradığı desteği annemden de göremeyen babamın nasıl derin bir düş kırıklığı içinde baktığını hiç unutamam. İstediği gibi bir iş bulamadı, sıkıntıdan zona oldu. Bir gün istifa etmekten de şaşırtıcı bir şey yaptı. Nereden aklına estiyse ufak bir kırtasiye dükkanı açtı. Asıl kıyamette işte o zaman koptu. Annem küçük bir esnafın eşi olmayı bir türlü onuruna yediremedi. Babamı hiç affetmedi ve bir daha da işiyle ilgilenmedi. Rokoko anneannem ile Arnuvo teyzem kendileri gibi köklü bir aileden gelmediği için babamı zaten küçümserlerdi. Anasının kuzusu ablam da onlara katılırdı. Babam yapayalnız kalmıştı. Yanında yer aldım ama kim takardı beni o sıra? Daha ilkokul sondaydım. Başlangıçta eve sinirli ve mutsuz dönüyor, ne olsa alınıp parlıyor, ya sarı defterine kapanıp harıl harıl hesap yapıyor ya da uduna sarılarak avunmaya çalışıyordu. Kısa zamanda alıştı, işini sevdi. Pazar günleri bile gitmeye başladı. Sevinç içindeydi. Çok geçmedi, bir akşam eve gözleri buzlu cam gibi döndü. Yemekte hiç konuşmadı. Görmediğimiz kadar çok içti ve erkenden çalışma odasına çekilip yattı. Şaşırmıştık. Annem, iflas etti herhalde dedi. Hiçbirimiz ne olduğunu sormaya cesaret edemedik. Tuhaf hali hayli sürdü. Sonra nedense birdenbire iyileşti, canlandı, eskisinden de neşeli oldu. Benimle yeniden ilgilenmeye başladı. Hatta bir gün Luna Park'a bile götürdü. Her çılgınlığı yaptık. Avaz avaz okul şarkıları söyledik, abur cubur yedik, üstümüzü başımızı berbat ettik. Eve dönünce halimizi gören annem ifrit kesildi ama aldıran kim? Hayatımın en mutlu gününü yaşamıştım. Babamın spor gömlek, kazak, mont, kasket giymeye başlaması annemi çileden çıkardı. Çünkü hayat onun için kesintisiz bir resmi törendi. Sabah kalkar kalkmaz özenle giyinip kuşanır, boyanır, hepimizden de aynı titizliği beklerdi. Aman ya Rabbi, iyice esnaflaştı bu adam, ne olacak? Dedesi de saraçmış. Babam bizimkilerin eleştirilerine, küçümsemelerine, hatta dolaylı aşağılamalarına ses çıkarmaz oldu. Bir gün sabrı tükenecek, parlayıp hepsini sindirecek diye umutla bekliyordum. Aldanmışım. Katıldığı toplantılarda, ara sıra gazetelerde, dergilerde yazdığı yazılarda cesur ve ödünsüz davranan babam, evde çileden zevk alan bir derviş gibi her şeyi sessizce sineye çekiyordu. Çok gücüme gidiyordu bu hali. Önce elden düşme bir araba aldı, sonra da geniş, değişik, gösterişli bir kitap evi açarak hepimizi şaşırttı. Bir yandan da ilginç ses getiren, tartışmalara yol açan kitaplar yayımlamaya başladı. Bazı kitaplar hakkında soruşturma açıldı. Yıllar sonra, ticarete atıldığıma daha ilk adımda pişman olmuştum kızım, diyecekti. Bilirsin, becerikli bir insan değilimdir. Bocalayıp duruyordum. Hocalık da burnumda tütmeye başlamıştı. Az kaldı, yine o dilsiz üniversiteye dönecektim. Ama annene öyle içerlemiştim ki, işe dört elle sarıldım. Burası öyle kuruldu. İyi ki geri dönmemişim. Şimdi daha özgürüm. Bir süre sonra büyük, fiyakalı bir daireye taşındık. Annemin yakınmaları kesilmiş, yerini derin bir kaygı almıştı. Bu gidişle babamın kesinlikle batacağına inanıyordu. Zavallı batmadı ama eşiğine geldi. Çünkü varlıklı bir adam ablamı istemişti. Bir gösteriş yarışıdır başladı. Babam hiç itiraz etmeden bizimkilerin her istediğini yerine getirdi. Fakat düğüne eski lacivert takımı ile katıldığı için surat astılar, arkasından da horladılar. İnsan yeni bir elbise yaptırmaz mı ayol? Tıpkı nikah memuruna benziyordu. Ah rezil olduk. Babamı korumak için çıngar çıkardımsa da hiçbir yararı olmadı. Ben de kendi yoluma gittim. Dünyanın başını döndüren değişim rüzgarı Türkiye'de de esmeye başlamıştı. Birbirimize imrenerek, cesaret vererek yola koyulduk. Gaza bastık ve uçtuk. Bizden öncekilerin hayal etmekten bile korktukları her şeyi yapıyor, toplumu sarsıyor, silkeliyor, öncü ve aykırı olmanın tadını çıkarıyorduk. Aşkı çöplüğe atmıştık. Aşk keyifli bir işemedir, metabolizma hastalığıdır, afyondur, köleliktir, yanılsamadır, doğanın aldatmacasıdır, aşk havuzunda kazlar yüzer, yaşasın seks. Sokakta sigara, meyhanede içki içiyor, kahvelere dalıp tavla, langırt salonlarında masa futbolu oynuyor, maçolar gibi küfrediyor, tüm horlanmış kadınların öcünü alıyorduk. Artık erkekler bizi değil, biz onları kullanıyorduk. Ne müthiş bir devrimdi bu. Eve geç gelmelerim annemi çıldırtıyordu. Babamı da huzursuz etti. İster istemez onunla da tartışmaya başladık. Oysa birbirimize sarılmak zorundaydık. Ertesi günü eğer o barışmazsa ben bir bahane yaratıp yayın evine uğrar odasına dalardım. Meşe lambrili, kapısı bronz kollu, vitraylı, hoş bir odası vardı. Beni görür görmez ne küskünlüğü kalırdı ne kızgınlığı. Bu ara teyzem belki geceleri bile boyun bağıyla yatan yüksek bir bürokratla evlendi. Ablamın çocuğu oldu. Para makinası kocasının isteği üzerine İstanbul'a yerleştiler. Annem sık sık İstanbul'a gidiyordu. Babamla yalnız kalıyorduk ama bir türlü karşılaşamıyorduk. Bir diskodan öbür partiye koşuyordum. Askerler 12 Mart 1971'de dolambaçlı bir biçimde idareye el koydular. Babam gözaltına alındı. Aynı gün evi de aradılar. Annem, aman tanrım diye sızlanıyordu. Bir bu eksikti. Sonunda sabıkalı da oldu. Kim bilir orada burada ne laflar etmiştir. 20 gün kadar sonra geri döndü. Süzülmüş, rengi solmuş, gözlerinin altı çökmüştü. Sol elini uyuşturup duruyordu. İyice hırpalanmıştı anlaşılan. Annem yalandan olsun teselli edeceğine babama çatmaya başladı. Babam hiç sesini çıkarmadı. Yıkanıp tıraş olduktan sonra işine gitti. Akşam yıllardır görmediğim kadar neşeli geldi. Tadını çıkara çıkara içti. Odasına kapanıp hesaplarına ve uduna yumuldu. Göz altındayken neler olduğunu hiç anlatmadı. Bir kez bile yakınmadı. Birdenbire birlikte geçen bunca yıla rağmen babamı hiç tanımadığımı anladım. Nasıl bir insandı? Sahiden göründüğü kadar güçlü, dirençli biri miydi? Yoksa annemin dediği gibi vurdum duymaz, duyarsız, gamsız bir adam mı? Tanımak için çok geçti artık. Çünkü sırf evden ayrılıp dilediğim gibi yaşamak için evlenmeye karar vermiştim. Üniversite öğrencisiydim artık. Hoşlandığım çocuğu bir akşam haber vermeden yemeğe getirdim. Hazırlıksız yakalanan annem çok öfkelendi. Yalnız kalınca bu kirli kazakla mı evleneceksin diye feryat etti. Evet. Neden? Kirli kazak olduğu için. Evlendim. Evlilikte aradığımı bulamadım. İki kişilik bir hücreye kapatılmış sanıyordum kendimi. Boşandık. Bizimkilerden af dileyip eve döneceğime bir gazeteye muhabir olarak girdim. Bir başıma özgürce yaşamayı seçtim. Ailenin lanetli kızıydım artık. Benimle ilgiyi kestiler, umurumdaydı sanki. İşimden zevk alıyor, geçici ilişkilerle hayatımı şenlendiriyordum. Zar zor da olsa fakülteyi bitirdim. Kirli kazak sık sık telefon ederek bir şans daha ver bana diye yalvarıyordu. Evlilik tek perdelik, kısa bir oyun değil. Beni rahat bırak. Uzunca bir zaman sonra bir gün babam patladak gazeteye geldi. Ne kadar özlemişim. Beni aramadığı için dargın olduğumu unutup boynuna atladım. Yemeğe çıktık. Ayda bir Tavukçu'da, Buhara'da, Yakamoz'da, Ceylan'da buluşmaya başladık. Birbirimizi bir daha kaybetmemek için artık çok dikkatli davranıyorduk. Ne o beni sorguluyordu, ne ben evden söz açıyordum. Birkaç kez de yayın evine uğradım. İçi dönerli yarım ekmeği ısıra ısıra yerken bakışıp gülüşüyorduk. Annem bu barbar halimizi görse utançtan baygınlık geçirirdi. 2 yıl Münih'te okuduğunu, araba kullanmayı orada öğrendiğini, bir zamanlar başarısız şiirler yazdığını, gençken dans dersleri aldığını, şu ara eski Mısır halkı Koptlar hakkında inceleme yaptığını bu yemeklerde öğrendim. Nasıl evlendiklerini de anlatmıştı bir akşam. Bir toplantıda tanıştık. Şık, ciddi, antik bir heykel kadar da güzel bir genç kızdı. Ben de geleceği parlak, Türk Evi adlı kitabı büyük ilgi uyandırmış genç bir sanat tarihçisiydim. Aramızda aşka benzer bir yakınlık doğdu. Babası büyükelçiymiş. Yeniden yurt dışına atanmış. Yol hazırlığı yapıyorlarmış. Telaş içinde evlenme teklif ettim. O da galiba boş bulunup evet dedi. Apar topar evlendik. İlk hayal kırıklığını, şakadan hiç anlamadığını fark ettiğim zaman yaşadım. Zarar yok, daha genç, zamanla yumuşar diye düşündüm. İlk günlerin kargaşalığını atlatır atlatmaz, hayatımızı değişmez bir programa bağladı. Gülme, siz de bu programlı günlerin ürünüsünüz. İstersen aptallığıma ver. Bu programlı hayat beni önceleri mutlu etmişti. Mutluluğumu paylaşmaları için birkaç günlüğüne babamla annemi çağırdım. Bursa'ya yerleşmişlerdi. Söylemişimdir, babam emekli bir ilkokul öğretmeniydi. Annemse Alaturka bir ev kadını. Karşılamaya gittik. Annen okuduğu ucuz Fransız romanlarındaki pastoral tiplere benzeyen iki insan bekliyordu herhalde. Büyük bir saz sepet ve tahta bir bavulla otobüsten inen başörtülü annemi, mest lastikli babamı görünce çarpılmışa döndü. Kaldıkları sürece türlü tatsızlıklar etti. Hamile de ondan sinirli diye avundum. Senin anlayacağın, kendimi güzelce kandırıp uyuşturdum. Bir antik heykel kadar da ruhsuz olduğunu anladığım zaman artık iş işten geçmişti. İki çocuklu, dışı süslü, içi çürük bir aileydik. Sonra anneannenler Ankara'ya döndüler. Kayınpederin hastalığı ve ölümü, can sıkıcı olayları bir süre geciktirdi. Sonrasını yaşadın. Sessiz ve kesintisiz bir didişme. Ne bahtsız ve yalnız bir adamdı. Eğlensin diye ara sıra arkadaşlarım Sanem, Yaprak ve Nazlı'nı da getiriyordum yemeğe. Neşeli, rahat, güzel kızlardı. Sanem en güzelimizdi. Kadınsa olmaya da karşı değildi bizim gibi. Babamın bilgisi, konuşması, düşünceleri, şaşırtıcı nükteleri, ince davranışları kızları, özellikle Sanem'i giderek etkiledi. Baş konumuz babam oldu. Sanem, insanın içine rutubet gibi yavaş yavaş işleyen bir yanı var dedi bir gün. Doğan Hoca keşke baban olmasaydı. Güldüm. Ne fark eder ki? Yani hiç durma. Bir yandan o, bir yandan ben harekete geçtik. Babam oralı bile olmadı. Bir gün patladım. Genç, güzel, ağzı sıkı, hayat dolu bir kadın baba. Daha ne istiyorsun? Yazık değil mi sana? Iska geçtiğin hayatın tadını çıkarırsın. Bizimkilerden, herkesten, her şeyden intikamını da almış olursun. Haydi. Aptal babam önerimi kibarca geri çevirdi. Elimi okşayıp, kendini üzme kızım dedi. Mutluyum ben. Sen varsın, işim, evim, sevdiğim dostlarım var, sağlığım iyi. Bunlar bana yetiyor. Ne yapsam babamın o tutkusuz küçük burjuva ruhunu sarsamıyordum. Oysa ben daha evden ayrılmadan önce annemle yataklarını ayırmışlardı. Babam çalışma odasındaki divanda yatardı. Isrardan caydım. Sanem bir arkadaş edinip aramızdan çekildi. Babam böyle 5 yıldızlı bir fırsatı kaçırdığı için pişman olmuştu galiba. Çünkü bir şey söylemek istiyor ama bir türlü açılamıyordu. Ah yüreksiz tilki! Acıyıp Sanem'e durumu yetiştirdim. Yeni arkadaşım pek sudan gelmişti zaten. Babanı yemeğe davet edeyim. Gece telefon edip anlattı. Evine yakın diye Washington lokantasına götürmüş. Şarap, piyano, nefis yemekler, yumuşak ışık ve yakası iyice açık, yeni giysimle ben. Önce çok çekingendi, derken açıldı, sonra da hiç susmadı. Yemek boyunca ufuksuz, çağ dışı, kurnazlığı marifet sayan Alaturka siyasetçileri eleştirdi. Adım adım geri gidiyoruz diye yakınıp durdu. Araya girsene, fırsat veriyor mu? Sonra, tabii bütün evvel zaman beyleri gibi hesabı o ödemiş, kızı evine bırakıp ayrılmış. Niye içeri çağırmadın gerzek? Çağırmaz mıyım? Üstelik yatağa esans dökmüş, erotika kızılı başucu lambamı da yanık bırakmıştım. Teselli armağanı olarak yanaklarımdan öpüp gitti. Kahretsin. Bir akşam kızlarla toplanmıştık. Konu yine babama kaydı. Sanem yemeği anlattı. Nazan en pratiğimizdi. Babamın yaşını öğrenmek istedi. Tam bilmiyorum, 50 filan. Şaşırdılar. Aa, daha genç gösteriyor. Sanem güldü. Adam yaşamıyor ki yaşlansın. Peki ama niye hayatın tadını çıkarmaktan kaçıyordu? Acaba Sanem'in rahatlığını mı yadırgamıştı? Benimle yüz göz olmak mı istemiyordu? Bizimkilerin duymasından mı korkuyordu? Bu dinozorlar aşka maşka inanırlar. Yoksa bu yaştan sonra Sanem'e aşık olmaktan mı çekiniyordu? Bütün olasılıkları ve tanıdığımız kadar babamı tartıştık. İşin içinden çıkamadık. 12 Mart'ın coplu eğitiminden geçmiş olan Yaprak, adamcağız ne o ne bu dedi. Bence iktidarsız. Gözaltına alındığı zaman elektrik tedavisinden geçirmişler herhalde. Evet, ya bedence iktidarsızdı ya da ruhça. Sanem, belki ben iyileştirebilirdim diye içini çekti. Babamı rahat bırakmayı kararlaştırdık. Uzun aralıklarla yine birlikte oluyorduk ama Sanem bile tehlikeli sularda yüzmüyordu artık. Bol bol konuşup yiyip içiyorduk. Yalnız olduğumuz bir akşam babam sıkıntıyla, ''Arkadaşlarını bir süre getirme kızım.'' dedi. Bozuldum. ''Neden?'' ''Annene seninle zaman zaman da arkadaşlarınla birlikte yemek yediğimizi söylemiştim. Sana zaafımı bildiği için ses çıkaramıyordu. Kimden duyduysa Sanem'le Washington'a gittiğimizi öğrenmiş. Bilirsin kavga etmez, açık konuşmaz. İnsanı azar azar zehirler.'' ''Kıskançlık ha?'' Güldü. ''Hiç umutlanma. Malına düşkün bir çocuğun bencilliği gibi bir şey bu. Onun için uzanıp yanağından öptüm. Merak etme dedim. Ben uygun bir bahane bulurum. Kızlar bir daha gelmezler. Hatta sorun oluyorsa beni de boş ver. Gözleri yaşardı. Babamı hiç böyle görmemiştim. Ne kadar insandı o anda ve ne güzeldi. İçkiye sarıldım. Sabah soğuk yatağımda uyandım. Mutfaktan tıkırtılar geliyordu. Fırlayıp koştum. Babam sofrayı kurmuş, çay yapıyordu. Baba, dönmeden günaydın kızım dedi. Kahvaltıda anlattı. Fitil gibi sarhoş olmuşum. Evin adresini ağzımdan zorlukla alabilmiş. Zar zor yarı soyup yatırmış. Bırakıp gitmeye kıyamadığından tek lüksüm olan kadife masa örtüsüne sarınıp divana uzanmış. Üşümüşündür, yanımda yatsaydın. Ben sarhoştan korkarım. Üstelik fortissimo horluyordun. Teessüf ederim. Kızarmış ekmek kokusu, özenli sofra, kan kırmızı çay ve babam içimi ısıtmıştı. Bir daha dışarıda yemek yemedik. Artık evi elimden geldiğince toplu tutuyor, geleceği gün anahtarı paspasın altına bırakıyordum. Benden önce damlayıp mutfağa giriyor, harika yemekler hazırlıyordu. Oysa enayi annem babamı mutfağa sokmazdı. Yedek bir anahtar yaptırdım.